Ayrım 48.
Eczanenin pırıltılı vitrinlerinden ayrılmak acıydı ama gün en yüksek noktasına erişmişti ve kendisini çağırıyordu. Onun zevkleriyle dolu olan gün. Onu bugün daha bir sürü zevk bekliyordu. Acele etmedi. Vitrinden vitrine gitti. Her çıkıntılı mağaza vitrinine dikenli bir tohum gibi yapışıyordu. Her adımda kendisini yeni sürprizlerin beklediğini biliyordu. Gerçekten ondan sonra postane geldi. Bunun penceresinde de bir ilan vardı. Fototelgraf gönderin. Ne şaşılacak şeydi bu? 10 yıl önce feza romanlarında anlatılan şey şimdi orada gelip geçenlere teklif ediliyordu. Oleg içeri girdi. Duvara bir liste levha asılmıştı. Bunda fototelgrafın gönderilebileceği 30 şehrin adı vardı. Oleg listeyi okumaya başladı. Kime ve nereye böyle bir telgraf çekebilirdi? Fakat yeryüzünün altıda birine saçılmış olan bu büyük şehirlerde oturan ve el yazısının bir örneğini görmekten memnun olabilecek kimse aklına gelmedi. Buna rağmen bu konuda daha fazla bir şeyler öğrenebilmek için gişeye gitti. Fototelgraf formlarından bir tane isteyerek el yazısının hangi büyüklükte olması gerektiğini sordu. Memur ona makine kırıldı dedi. Çalışmıyor. Ah, çalışmıyordu. Neyse, canı cehenneme. Bu daha normaldi. İnsanın aklı daha az karışıyordu. Afişleri okuyarak yoluna devam etti. Bir sirk vardı. Birkaç film oynuyordu. Her sinemada, tiyatroda gündüz matineleri vardı. Fakat kendisine evreni görmesi için bağışlanmış olan bu günü böyle ziyan edemezdi. Şehirde kalsaydı ve bir süre burada otursaydı, sirke gitmesi de günah sayılmazdı. O da bir çocuk gibiydi. Henüz doğmuştu. Vega'ya gitmesi için en uygun saat herhalde buydu. Tabii eğer ona gidecekse. Nasıl gitmemezlik ederdi? O arkadaşıydı. Oleg'i bütün içtenliğiyle davet etmişti ve utangaçlıkla. Bütün şehirde kendisini yakın hissettiği tek insan Vega'ydı. Nasıl gitmemezlik ederdi? İçin için yalnız şunu istiyordu. Vega'ya gitmeyi. Hatta şehri evreni görmeden. Fakat bir şey onu engelliyordu. İnsanın kafasında bir takım tartışmalar oluyordu. Belki daha erkendi. Vega henüz evine dönmemiş olabilirdi. Ya da apartmanını temizlemesi için zamana ihtiyacı vardı. Neyse, daha sonra. Oleg her sokak köşesinde duruyor, hangi yolu izlemenin daha iyi olduğunu düşünüyordu. Kimseye bir şey sormuyor, yolunu içinden geldiği gibi seçiyordu. Böylece kendisini bir şarap mahzeninde buldu. Burası şişeleri sergileyen bir dükkan değil, fıçılarla dolu bir mahzendi. Sarı karanlık, yarı ıslak, kendisine özgü ekşi bir kokusu olan bir yer. Tıpkı eski meyhanelere benziyordu. Şarapları fıçılardan bardaklara dolduruyorlardı. Ucuz ev şarabının bardağı 2 rubleydi. Şiş kebabından sonra bu ucuz sayılırdı. Kosoglotov cebinden bozdurmak üzere ikinci 10 rublelik banknotu çıkardı. Şarabın özel bir tadı yoktu fakat daha bardağı bitirmeden zayıf düşmüş olan başı dönmeye başladı. Meyhaneden çıkarken ve daha sonra hayat ona daha da parlak gözüküyordu. Ta başlangıcından beri günün kendisine güler yüz göstermiş olmasına rağmen böyleydi bu. Gün öyle hafif, öyle hoş bir hal almıştı ki Oleg artık hiçbir şeyin bunu bozamayacağını düşünüyordu. Kötü olan her şeyi tanıttığı ve hepsine olan borçlarını ödediği için geri kalanların daha iyi olması gerekirdi. Oleg'i bugün hala birçok zevkli şey bekliyordu. Eğer başka bir şarap mahzenine rastlasaydı bir bardak içki daha içecekti. Onun yerine bütün kaldırımı dolduran bir kalabalıkla karşılaştı. Ancak yola inerek yürümeye devam edebilirdi. Oleg yolda bir kaza olduğunu sandı. Yok, hayır, herkes durmuş, geniş basamaklara ve büyük kapılara bakıyor ve bekliyordu. Kosoglotov başını çevirerek okudu. Merkez mağazası. O halde bu anlaşılacak bir şeydi. Mağazada önemli bir şey satılması bekleniyordu. Ama ne? Birine sordu, sonra başka birine ve sonunda bir üçüncüye. Fakat hepsi de onu terslediler ve anlaşılır bir cevap da vermediler. Oleg'in bütün öğrenebildiği şu oldu. Mağazanın açılma zamanı hemen hemen gelmişti. Kaderdi bu. Oleg de kalabalığın arasına karıştı. Birkaç dakika sonra iki adam geniş kapıları ardına kadar açtılar ve korku dolu engelleyici bir hareketle bekleyen kalabalığın ilk sırasındakileri yatıştırmaya çalıştılar. Sonra da bir atlı birliği tarafından ezilmekten kaçıyorlarmış gibi telaşla yanlara kaçıştılar. Bekleşen kadınlarla erkekler, önde gençler olmak üzere ancak yanan bir binadan kaçan insanlardan umulacak bir hızla kapılardan girerek merdivenlerden ikinci kata çıktılar. Kalabalığın geri kalan kısmı sıkışarak içeri girdiler. Herkes yaşına ve çevikliğine uygun bir hızla merdivenlerden koşarak çıktılar. İkinci bir ırmak ayağı ilk kata aktı. Fakat esas nehir ikinci kata doğru yükselmekteydi. Bu öfkeli saldırı, bu hücum sırasında sessizce ilerlemek imkansızdı. Siyah saçları iyice karışmış olan Oleg de çantası sırtında koşmaya başladı. Kalabalıkta biri ona küfretti. "Asker!" Merdivenin yukarısında esas sel bölündü. Üç ayrı akıntı halinde hızla aktı. Halk kaygan, cilalı zeminde dikkatle dönüyordu. Oleg'in de yolunu seçmesi için bir anı vardı. Fakat nasıl karar verebilirdi? En güçlü koşucuların ardından siirtti. Kendisini örgü eşyalar kısmının yakınındaki gitgide uzayan kuyrukta buldu. Mavi elbiseli satıcı kızlar sakin sakin dolaşıyor, sanki kalabalıktan kimseyi görmüyorlarmış, iç sıkıcı, boş bir gün geçireceklerini sanıyorlarmış gibi esniyorlardı. Daha sakin sakin nefes almaya başlayan Oleg, kalabalığın örgü kadın ceketleri ve kazaklarının satışa çıkarılmasını beklediğini keşfetti. Usulca küfrederek oradan ayrıldı. Şimdi diğer iki akıntının ne yana aktığını öğrenebilirdi. Her tarafa doğru hareket vardı. Her tezgahın önü de kalabalıktı. Kalabalık bir tezgahın önüne üşüşmüştü. Oleg de orayı denemeye karar verdi. Kalabalık ucuz çorba tabaklarının getirilmesini bekliyordu. Bu değerdi. Uç terekte satılık çorba tabağı yoktu. Kadminler elle dövülmüş kaselerden yemek yiyorlardı. Uştereke eve bir düzine çorba tabağı götürebilmek, hayır, bunu hiçbir zaman başaramazdı. Oraya yanında kırık çatlak parçalarla erişirdi. Oleg iki katta da istediği gibi dolaşmaya başladı. Fotoğraf makinesi bölümüne baktı. Savaştan önce mağazalarda bulunması imkansız olan fotoğraf makineleri ve ilgili malzeme şimdi insana eziyet etmek ister gibi tezgahlardan taşıyor ve para istiyordu. Fotoğrafçılık. Bu da Oleg'in gerçekleşmeyen çocukluk rüyalarından biriydi. Erkek trenç kotları genç adamı çekti. Savaştan sonra bir yağmurluk almanın hayalini kurmuştu. Onun için trenç kot bir erkeğin giyebileceği en çekici şeydi. Fakat şimdi bir yağmura 350 ruble vermesi gerekti. Bir aylığını yani. Oleg yürümeye devam etti. Hiçbir şey almamıştı. Ruh hali hala vitrin seyreden bir insanınki gibiydi. Şarap hala ona neşe ve canlılık veriyordu. Ham pamuktan gömlekler satıyorlardı. Oleg bu terimi biliyordu. Uşterek'teki kadınlar bu lafı duyar duymaz hemen dükkana koşarlardı. Oleg gömlekleri inceledi, kumaşı parmaklarıyla yokladı. Gömlekleri beğenmişti. Kafasında bunlardan birini, beyaz çizgili yeşil kumaştan olanı seçti. Fakat 60 rubleydi bu. Oleg'in gömleği alması imkansızdı. O gömlekleri incelerken güzel bir ceket giymiş olan bir adam onun bulunduğu tezgaha değil de bunun yanındakine yaklaştı. Burada ipek gömlekler satılıyordu. Adam terbiyeli bir tavırla satıcıya sordu. Bunun gibi 25 beden gömleğiniz var mı? Yaka 15 olacak. Bu Oleg'i tıpkı elektrik çarpmış gibi sarstı. Hayretle dönerek bu pırıl pırıl tıraş olmuş, güzel fötür şapkalı, beyaz gömlek ve kravatlı, nazik adama baktı. Ona sanki adam kendisini tokatlamış gibi bakıyordu. Çok kişi siperlerin azabına katlanmıştı. Cesetler genel mezarlara yığılmıştı. Diğerleri buzlu kutupta, derin olmayan çukurlara gömülmüştü. Birçok kimse sık sık tutuklanıp kamplara yollanmıştı. Bunlar parmaklıklı vagonlarda donmuşlardı. Bazıları içi pamuklu, yırtık bir ceket parası kazanabilmek için kazma kürekle çalışarak bel kemiklerini kırmışlardı adeta. Ve bu ağlar gibi konuşan sümüklü züppe yalnız gömleğinin bedenini değil yaka ölçüsünü de hatırlıyordu. Bu son gerçek Oleg'i mahvetti. Bir yakanın kendi ayrı ölçüsü olduğu aklına bile gelmezdi onun. Dinlememeye çalışarak arkasını gömlek tezgahına döndü. Yaka numarası aşağıda kurtarmıyordu. Neden bu kadar kibar bir hayat, neden bu hayata dönmeli? Yaka ölçüsünü hatırlatacaksan o zaman başka bir şeyi unutman gerekti. Daha önemli bir şeyi. Yaka ölçüsü olayı Oleg'in başının topaç gibi dönmesine sebep oldu. Ev eşyası bölümünde Yelena Aleksandrovna'nın kendisinden getirmesini istememiş olmasına rağmen kadının hafif buharlı bir ütüye sahip olma hayaliyle yaşadığını hatırladı. Oleg daha önce de olduğu gibi bunun mağazada olmamasını diledi. O zaman hem vicdanı ve hem de omuzları hemen bu yükten kurtulacaklardı. Fakat satıcı ona tezgahta böyle bir ütü gösterdi. Kosoglotov ütüyü elinde şüpheyle tarttı. Bu gerçekten hafif mi kızım? Seni neden aldatayım? Satıcı kız dudaklarını büktü. Önünden geçen müşteriler gerçek alıcılar değil, kayıtsız gölgelermiş gibi derin derin, hemen hemen tabiat üstü diye tanımlanabilecek bir tavırla uzaklarda bir yere bakıyordu. Oleg, beni aldatacak değilsin ama belki yanılıyorsun diye düşüncesini açıkladı. İsteğine aykırı olarak bu geçici hayata dönen ve maddi bir şeyi kaldırmak gibi dayanılamayacak bir çaba gösteren satıcı kız, Oleg'in önüne bir ütü daha koydu. Sonra tekrar doğaüstü evrene uçtu. Gerçeğe mukayese yoluyla erişilir. Gerçekten ütü diğerlerinden biraz daha hafifti. Görev duygusu Oleg'e bunu almasını emrediyordu. Ütüyü kaldırdığı için iyice bitkinleşmiş olan kızın satış fişi yazmak ve halsizleşmiş dudaklarıyla Oleg'e yol göstermek gibi ağır bir işi daha vardı. Çıkış masasına git. Ne çıkışı? Kim çıkarılacaktı? Oleg bütün bunları tamamıyla unutmuştu. Ah, bu dünyaya dönüş ne kadar güçtü. Satıcı kız yine de dünyaya dönmek, bu hafif ütüyü paketleme ve çıkarma kontuarına götürmek gibi güç iş yapmak zorunda da değil miydi? Oleg satıcı kızı hayallerinden uyandırdığı için kendisini bayağı suçlu hissetti. Ütü çantasına girer girmez omuzları da bunun ağırlığını hemen hissetti. Bu trench coat fazla sıcak gelmeye başlamıştı. Taze hava alabilmek için dükkandan çabucak çıkmalıydı. Oleg aynı anda yerden tavana kadar yükselen büyük aynada kendisini gördü. Kendisini incelemek onu utandıracaktı ama Uşterek'te bu kadar büyük bir aynada yoktu ve Oleg kendisini o yıldan beri kocaman bir aynada görmemişti. Başkalarının ne düşüneceğini aldırmayarak kendisini önce uzaktan, sonra daha yakından ve sonra da çok yakından inceledi. Kendisinde var sandığı o askerce duruştan hiçbir iz kalmamıştı. Yağmurluğu gerçek bir trençkota pek az benzediği gibi. Omuzları düşmüştü. Dimdik durması da imkansızdı. Kasketsiz ve kemersiz bir askere değil, daha çok bir hapishane kaçağına ya da şehire alışverişe gelen bir köy çocuğuna benziyordu. Canlı, ateşli gözükmek şöyle dursun, Kosoglotov'un harap, berbat bir hali vardı. Perişan ve kılıksızdı. Keşke kendisini görmeseydi. Bu mutlaka daha iyi olurdu. Kendisini görmediği sürece ateşli, askerce bir duruşu olduğunu sanmış ve yanından geçenlere şöyle bir bakmıştı. Fakat şimdi sırtındaki bu asker çantasından çok bir dilencinin torbasına benzeyen torbayla sokakta durduğu ve elini açtığı takdirde gelen geçenler kendisine kopekler fırlatacaktı. Ve o Vega'ya gidiyordu. Kadına böyle nasıl gidebilirdi? Oleg yürümeye devam etti ve kendisini ufak tefek eşyalarla hediyeliklerin satıldığı kısımda buldu. Burada incik boncuk vardı. Bu yanağının aşağısında bir yara izi olan yarı asker, yarı dilenci adam, gevezelik ederek bir şeyler seçen, bunları deneyen, sonra da almaktan vazgeçen kadınların arasında durdu. Çevresine bakınırken aptalca donmuş gibi duruyordu. Satıcı kız küçümsememeyle dudak büktü. Oradan köydeki sevgilisine ne alacağını sanıyordu ve genç adamın bir şey çalmaması için onu gözetlemeye koyuldu. Oleg kızdan kendisine bir şeyler göstermesini istemedi. Eşyalara da el sürmedi. Yalnızca durmuş, aptal aptal çevresine bakınıyordu. Anlıyordu. Bir kadın için bir süs eşyası almanın, bunu onun boynuna takmanın ya da bluzuna iğnelemenin çok güzel bir şey olduğunu anlıyordu. Unutmadığı için onu suçlu bulmamalıydı. Oysa şimdi bunu öyle içine işlercesine anlıyordu ki ona Vega'ya armağansız gidemezmiş gibi gelmekteydi. Fakat ona bir şey götüremezdi, cesaret edemezdi buna. Pahalı bir armağanı düşünemezdi bile, ucuzları hakkında ise ne biliyordu. Bu broşlar, onlar broş muydu? Bu pantantifler ve özellikle şu parlak camlı altı köşeli olanı, bunlar iyi şeyler miydi? Belki de bunlar bayağı ve cafcaflıydı. Belki zevkli bir kadın onlara elini bile sürmekten utanırdı. Belki kadınlar artık böyle şeyler takmıyorlardı. Belki de modası geçmişti bütün bu incik boncuğun. Kadınların ne taktıklarını ve ne takmadıklarını nasıl bilecekti? Sonra geceyi orada geçirmeye gittiği zaman kızararak, kekeleyerek böyle bir süs eşyasını uzatmak nasıl olacaktı? Birbirlerini kovalayan bu gibi sorular onu oyundaki kuklalar gibi yere devirdi. Kadının odasının bilinmesi, süs eşyasının ustalıkla seçilmesi, aynada başkalarının karşısına çıkabilecek bir halde görünülmesi ve yaka numarasının hatırlanması gereken bu dünyanın karışıklığı onu alt etmişti. Bu Vega'nın yaşadığı dünyaydı. Kadın bu dünyadaki her şeyi biliyordu ve buna alışıktı. Oleg şaşırmış, sıkılmıştı. Vega'ya gidecekse bunu hemen şimdi yapması gerekirdi. Bunu yapamayacaktı, cesaretini kaybetmişti, korkuyordu. Bu mağaza Vega ile arasına girmişti. Kısa bir zaman önce pazar yerinin tanrılarına uyarak budalaca bir açgözlülükle daldığı bu lanetli putperestlere özgü tapınaktan çıktı. Mağazadan ayrılırken 1000 rublelik eşya almış, her kısımdaki şeyi denemiş, hepsini götürmek için saldırmış ve şimdi de paketleri ve kasları kamburlaşmış sırtında taşıyormuşçasına yorgun ve çok kederliydi. Oysa yalnızca o ütüyü almıştı. Saatlerce alışveriş yapmış ve bayağı gereksiz şeyler almış kadar yorgundu. Ona tamamıyla yeni ve üstün bir hayat vaat eden o saf pembe sabah nereye gitmişti? Biçim verilmeleri için yüzyıllarca uğraşılan o bulutlar, ayın dalan teknesi. Sabahki neşesini o varlığını nerede harcayarak ziyan etmişti? Bunu ne zaman bozdurmuş ve boşuna harcamıştı? Mağazada mı olmuştu bu? Yoksa daha önce şarapla birlikte mi içmişti? Yoksa daha önce şiş kebabıyla birlikte mi kemirmişti? Gidip çiçek açan kayısı ağacını görmeli, ondan sonra da Vega'ya koşmalıydı. Oleg vitrinlere ve afişlere bakmaktan bıkmıştı. Hele gitgide artan hareketli, mutlu kimselerin doldurduğu sokaklarda etraftakileri dirsekleyerek kendisine yol açmaktan daha da sıkılmıştı. Nehrin kıyısında gölgeli bir yere yatmayı ve ruhunu temizlemeyi istiyordu. Şehirde gidebileceği tek yer hayvanat bahçesiydi. Demka'nın gitmesi için yalvardığı o bahçe. Oleg hayvanlar dünyasının daha anlaşılır olduğunu düşünüyordu. Orası kendi düzeyine daha yakındı. Oleg sıcaktan bunaldığını da hissediyordu. Hava trench coat giyilmeyecek kadar sıcaktı. Fakat bunu kolunda taşımayı da istemiyordu. Oradakilere hayvanat bahçesinin yolunu sormaya başladı. Sokaklar onu istediği yere götürdüler. Tuğla kaldırımları, dallarını etrafa uzatmış ağaçları olan geniş sakin sokaklar. Bu sokaklarda dükkanlar, fotoğraf stüdyoları, sinemalar, şarap mahzenleri yoktu. Tramvaylar uzaklarda bir yerde zıngırdıyorlardı. İyi, sakin ve güneşli bir gündü. Güneş ağaçların arasından süzülerek onu ısıtmaktaydı. Çocuklar sokakta seksek oynuyorlardı. Ev kadınları öndeki küçük bahçelerine çiçek dikiyorlardı. Sarmaşıkların tırmanması için toprağa çubuklar sokuyorlardı. Hayvanat bahçesinin kapılarının yakınında çocukların krallığı vardı. Okullar tatil olmuştu ve ne güzel bir gündü bu. Oleg'in bahçeye girdiği zaman ilk gördüğü hayvan bir dağ keçisi oldu. Etrafı parmaklıkla çevrili yerde sarp bir tepe yükseliyordu. Tam tepesinde dimdik bir uçurum vardı. Dağ keçisi orada gururla hareketsiz duruyordu. Ön ayakları uçurumun tam kenarındaydı. Bacakları ince ve kuvvetliydi. Boynuzlarının uzunluğu insanı şaşırtıyordu. Kemikten bir kurdele gibi kıvrım kıvrımdı. Sakalı yoktu. Buna karşılık bir deniz kızının saçları gibi iki yanından dizlerine kadar uzanan sık yelesi vardı. Keçinin ağırbaşlı duruşundan bu saç ona kadınca ya da gülünç bir hava vermiyordu. Kafesin önünde duranlar onun kendinden emin toynaklarının bu düzgün kayanın üzerinde hareket etmesinden ümidi kesmişlerdi. Keçi kayanın bir parçası, bir heykelmiş gibi uzun zaman orada durdu. Rüzgar olmadığı için tüyleri de oynamıyordu. İnsanın onun bir hayal değil, canlı bir yaratık olduğunu ispatlaması imkansızdı. Oleg orada 5 dakika durdu. Sonra da hayran hayran ayrıldı. Keçi hiç kımıldamamıştı. İnsan da böyle olsaydı hayata tahammül edebilirdi. Oleg başka bir yola saparken bir kafesin önünde özellikle kalabalıktaki çocukların arasında bir kaynaşma olduğunu fark etti. Bir şey kafesin içinde deli gibi koşuyordu ama yine de aynı yerdeydi. Oleg bunun bir tekerleğin içine girmiş bir sincap olduğunu gördü. Tıpkı atasözündeki sincap gibiydi. Oysa atasözü kullanıla kullanıla bulanıklaşmıştı. Onun için insan şimdi neden bir sincap diye düşünüyordu. Niçin tekerleğin içinde? İşte şimdi bu atasözü gerçek hayatta uygulanıyordu. Sincabın kafesinde tepesindeki dalları yanlara doğru yayılan bir ağaç kütüğü vardı. Fakat ağaca büyük bir kurnazlıkla bir tekerlek asılmıştı. Halkın görmesi için iki yanı açık bırakılmıştı kasnağın. Tekerleğin içinde basamaklar vardı. Böylece bunlar sonsuz bir merdiven meydana getirmekteydiler. Ağacına ve yukarıdaki uzun dallara aldırmayan sincap tekerleğin içindeydi. Halbuki kimse onu kasnağa girmesi için zorlamamış, hayvanı yiyeceklerle kandırmamıştı. Sincabı yalnız hayalindeki hareketler ve eylemler çekmişti. Herhalde hayvan tekerlekteki basamakları merak yüzünden denemişti. Oysa bunun ne acı sonu gelmeyen bir şaka olduğunu bilmiyordu. İlk seferinde bilmiyordu hayvan. Fakat bunu 1000 defa denedikten sonra da hala öğrenememişti. İşte şimdi de tekerleği deli gibi çeviriyordu. O çılgınca yarış sırasında sincabın dönen kızıl vücudu ve kırmızı kuyruğu bir yay gibi bükülüyor, tekerleğin büyük bir hızla dönen basamakları eriyerek bir tekmiş gibi duruyordu. Sincap bütün gücünü kullanıyor ve ön pençeleri bir üstteki basamağa erişemiyordu. Oleg'in gelişinden önce kafesin önünde duranlar sincabın yarısını görmüşlerdi. Oleg'in orada geçirdiği birkaç dakika süresince aynı şey hiç durmadan sürdü. Kafeste tekerleği durduracak ve sincabı kurtaracak bir kuvvet hayvana "vazgeç, boşuna bu" diyecek bir akıl yoktu. Bu işin bir tek açık, kaçınılmaz sonucu vardı: sincabın ölümü. Oleg orada durup bunu beklemeyi istemiyordu. Yoluna devam etti. Böylece yörenin hayvanat bahçesi genç ve yaşlı ziyaretçilerini girişin sağ ve solundaki iki anlamlı örnekle karşılıyordu. İki yaşayış biçimiydi bu. Oleg ağır ağır gümüş sülünün, altın sülünün ve kırmızı mavi tüylü başka bir sülünün önünden geçti. Tavus kuşunun boynundaki tanımlanamayan turkuaz rengi, 70 santim uzunluğundaki pembe ve sarı püsküllü ve yelpaze gibi kuyruğuna hayran oldu. O tek düze sürgünden ve tek düze hastaneden sonra gözlerine renk ziyafeti çekiyordu. Orası sıcak değildi. Hayvanat bahçesi açıklığa yayılmıştı. Ağaçlar da ilk gölgelerini düşürmekteydiler.